Üçüncü kaset, ikinci yüz. Sayfa numarası 137. Sonra Colette ile Cones Martin'e bir sitemde bulunmak istercesine mihrapta İsa onuruna yakılmış mumları alıp Dante'nin büstü önüne götüren Floransalı'nın dindarca sevgisini anımsattı. Prens yarım kalmış okumayı sürdürdü. Ölümsüz inci içine aldı bizi. Descartes, Teres'in bilmediğini, anlamadığını beğendirtmekte dayandı. Onun için Dante'yi de bütün şairleri de bütün dünyayı da gözden çıkarabilirdi kuşkusuz. Ama yanındayken sakin, arzulanan görünüşüyle, güleç güzelliğinin büyüsüyle farkında olmadan sinirlendiriyordu onu. Descartes düşüncelerini, sanat tutkularını, hatta düşlerini, kaprislerini ona zorla kabul ettirtmeye çalışıyordu. Alçak sesle, kısa, kavgacı gözlerle sıkıştırıyordu onu. "Allah'ım ne kadar sertsiniz," dedi Teres. O zaman Descartes kulağını eğildi, boğmaya çalıştığı ateşli bir sesle, "Beni ruhumla almalısınız," dedi. "Sizi yabancı bir ruhla kazanmak hiçbir zevk vermez bana." Bu söz Teres'in içinde hafif bir korku ve sevinç titremesi uyandırdı. 14. Ertesi gün uyanınca Robert'a cevap vermek gerektiğini düşündü. Yağmur yağıyordu. Rehavet içinde damlaların taraçaya düşüşünü dinliyordu. Vivian Bell masanın üstüne sanatçı ellerden çıkmış yazı takımları kağıtlar koydurtmuş, özenini, inceliğini burada da göstermişti. Doğa kitaplarının tirşeleri taklidi kağıtlar, üzerine gümüş külleri serpilmiş solgun bir morlukta başka kağıtlar, fırça gibi kullanılmak üzere yapılmış beyaz, hafif, selüloid kalemler, sayfanın üzerinde gök ve altın rengine giren ebem kuşağı rengi bir mürekkep, Teres basit olmasını, pek göz alıcı olmamasını istediği bir mektuba pek uymayan bu inceliklere, bu kibarlıklara sinirleniyordu. İlk satırda Robert'a dost olarak hitap eden gümüş rengi kağıdın üstünde oynadığını, güvercin boynu ve istiridye sedefi rengine girdiğini görünce dudaklarında bir yarım gülümseme belirdi. İlk cümlelerde çok zorlandı. Gerisini çabuk yazdı. Vivian Bell'den, Prens Albertinelli'den bol bol, Colette'den ise biraz söz etti. Descartes'i Floransa'da şöyle bir gördüğünü söyledi. Müzelerdeki bazı tabloları övdü ama bundan zevk almıyor, sırf sayfa doldurmak için yazıyordu. Robert'ın resimden anlamadığını, yalnızca Detail'in Goupil'den alınmış bir küçük zırhlı süvarisine hayran olduğunu biliyordu. Yatak odasında aynanın yanında aile resimlerinin altında duran bu küçük zırhlı süvari gözlerinin önüne geliyordu. Bir gün büyük bir gururla göstermişti bunu. Bütün bunlar ona alabildiğince iç karartıcı, can sıkıcı, hüzünlü geliyordu. Dostça sözlüklerle, yapmacık olmayan bir tatlılıkla bitirdi mektubunu. Çünkü dostuna karşı hiç bu kadar sakin, hiç bu kadar hoşgörülü bulmamıştı kendini. 4 sayfada pek az şey söylemişti, belli ettikleri daha da azdı. Yalnız havası kendine iyi gelen Floransa'da bir ay kalacağını bildiriyordu. Sonra babasına, kocasına, Prenses Senyevine mektuplar yazdı. Mektupları elinde merdivenlerden indi, sofada postaya verilecek mektupların konulduğu gümüş tepsiye attı üçünü. Le Menil'e yazdığı mektubu el çantasına koydu, Madame Marmite'in her şeyi araştıran gözlerinden sakınıyordu. Gezintide bir fırsattan yararlanıp bir kutuya atacaktı bu mektubu. Hemen sonra Descartes üç dostu almaya geldi. Kentte birlikte dolaşacaklardı. Sofada beklerken tepsinin üstündeki mektupları gördü. Yazıdan ruhların anlaşılmasına inanmazdı ama harflerin biçimine bir tür resim gibi bakardı. Harflerin de kendilerine göre bir güzelliği olabilirdi. Teres'in yazısı, Teres'ten anı olarak ve taze bir kutsal emanet gibi büyülüyordu onu. Keskin içtenliğin, becerikli, yalın ustalığının tadını çıkarıyordu. Adresleri okumadan şehvet dolu bir hayranlıkla seyretti. O sabah Santa Maria Novella'yı gezdiler. Kontes Martin daha önce Madame Marmette'le gelmişti buraya ama Miss Bell bir koro freski üzerindeki güzel Ginevra de Benci'yi görmedikleri için ayıplamıştı onları. Sabah ışığında sabaha yaraşır bir yapıt görmeli diyordu Vivian. Bayan şairle Teres konuşurken Descartes Madame Marmette'e takılmış akademi üyelerinin kibar kadınların evinde akşam yemeği yiyişlerinin öykücüklerini sabırla dinliyordu. Birkaç gündür kendine bir tür peçe almayı düşünüp duran bu kadının kaygılarını paylaşıyordu. Madame Marmet, Floransa mağazalarında zevkine göre bir peçe bulamıyor, Bak sokağını çok arıyordu. Kiliseden çıkınca Colette'in ustası olarak kabul ettiği kundura tamircisinin dükkanı önünden geçtiler. Adamcağız kaba saba ayakkabılar onarıyordu. Yanında fesleğinin yeşil topu yükseliyor, tahta bacaklı serçe yem arıyordu. Madame Martin ihtiyardan sağlık durumunu, geçinecek kadar iş bulup bulamadığını, hayatından hoşnut olup olmadığını sordu. O da bütün bu sorulara İtalya'nın sevimli evetiyle, dişsiz ağzından hoş bir ezgi gibi çıkan "si"'yle cevap verdi. Madame Martin serçesinin öyküsünü anlattırdı ona. Zavallı hayvancık bir gün ayağını kaynar zifte batırmıştı. "Küçük arkadaşa kibrit çöpünden bir tahta bacak yaptım. Gene eskisi gibi omzuma konuyor." "İyi bir ihtiyarcık bu," dedi Miss Bell. "Monsieur Colette bilgeliği öğretiyor. Atina'da Simon adında bir kunduracı vardı. Felsefe kitapları yazardı. Sokrates'in de dostuydu. Ben her zaman Monsieur Colette'in Sokrates'e benzediğini düşünmüşümdür." Teres adını, yaşam öyküsünü anlatmasını rica etti kunduracıdan. Serafino Stoppini'ydi adı. Stia'da doğmuştu. İhtiyardı. Başından üzücü şeyler geçmişti. Gözlüğünü alnının üzerine kaldırdı, mavi gözleri göründü, çok hoştular. Kırmızı göz kapakları altında neredeyse sönmüştü. "Bir karım vardı, çocuklarım vardı, şimdi hiçbiri yok. Birçok şey bilirdim, artık bilmiyorum," dedi. Miss Bell ile Madame Marmet bir peçe aramaya gitmişlerdi. Dünyada yalnızca alet edevatı, bir avuç çivisi, köseleleri batırdığı kovası, bir saksı fesleğeni var. Ve de mutlu, diye düşündü Teres. "Bu bitki güzel kokuyor. Çok yakında da çiçek açacak," dedi ona. Yaşlı adam, "Zavallıcık, çiçek açınca da ölecek," diye yanıt verdi. Teres ondan ayrılırken masanın üstüne bir para bıraktı. Descartes yanındaydı. Ciddi ciddi, hatta sert sert, "Biliyor muydunuz?" dedi. Teres yüzüne baktı, bekledi. Descartes sözünü tamamladı. "Sizi sevdiğimi." Teres bir an sessiz sessiz, göz kapakları kıpırdayan duru gözlerini onunkilerden ayırmadan başıyla "evet" diye işaret etti. Sonra sokağın başında kendisini bekleyen Miss Bell ile Madame Marmet'in yanına doğru yürüdü. Descartes onu biraz daha orada tutmaya çalışmadı. 15. Descartes'ten ayrıldıktan sonra Teres, dostu ve Madame Marmet'le birlikte Vittoria Emanuelle'nin Savoya Dükü'yken tutulmuş olduğu çok yaşlı bir hanıma öğle yemeğine gitti. 30 yıldan beri bir kez bile olsun Arno üzerindeki sarayından çıkmamış olan çok yaşlı hanım, burada boyalı pudralı, başında mor bir peruka, beyaz salonlarda gitar çalardı. Floransa'nın seçkin insanlarıyla görüşürdü. Miss Bell de onu görmeye sık sık giderdi. Bu 87 yaşındaki yalnız kadın sofrada Kontes Martin'e Paris'in seçkin çevresi üzerine sorular sordu. Kendisi bu dünyadaki olayları zamanla hafiflemiş bir hoppalıkla gazetelerden, konuşmalardan izlerdi. Yalnız yaşamasına rağmen zevk ve eğlenceye büyük saygısı vardı ve bu dünyaya tapardı adeta. Miss Bell, Plazzo'dan çıkınca dostlarını ırmağın üzerinden esen rüzgardan, Buruk Libeccio'dan kaçmak için evleri kara taşlardan yapılmış eski dar sokaklardan götürdü. Sokaklar ansızın ufka açılıyor, ufukta duru havada üç ince ağaçlı bir tepe gülümsüyordu. Gidiyorlardı ve Vivian dostuna üzerlerinden kırmızı giysi parçaları sarkan, pis ön duvarlarda bir mermer işleme, bir meryem, bir zambak çiçeği, sedefli bir oyukta bir ermiş Catherine gösteriyordu. Eski kentin bu dar sokaklarından Orsan Michel Kilisesi'ne gidiyorlardı. Descartes'le buluşacaklardı orada. Teres şimdi ilgiyle, ince bir dikkatle onu düşünmekteydi. Madame Marmet bir peçe aramak niyetindeydi. Corso üzerinde iyi bir şey bulabileceğini söylüyorlardı. Bu iş Monsieur Lagrange'ın bir dalgınlığını hatırlattı kendisine. Bir gün Monsieur Lagrange bir genel derste kürsüde cebinden yıldızlarla beneklenmiş bir peçe çıkarmış, mendilini kullandığını sanarak alnını silmişti. Dinleyiciler şaşırmışlar, aralarında fısıldaşmaya başlamışlardı. Önceki gün yeğeni bayan Michaud'la konsere gitmişlerdi de o bırakmıştı bu peçeyi. Sonra Madame Marmet, Monsieur Lagrange'ın bu peçeyi pardesüsünün cebinde bulup yeğenine vermeyi düşünerek ceketinin cebine koyduğunu, sonra derste dalgınlıkla çıkarıp yaydığını, gülen dinleyicilerin üzerine doğru salladığını anlattı. Lagrange adını duyunca Teres, bilginin haber verdiği alevli yıldızı hatırladı. Hüzünlendi. Bu durumdan sıyrılmak için bu yıldızın dünyaya son vermesinin tam sırası olduğunu düşündü. Ama eski kilisenin paha biçilmez duvarları üzerinde deniz yerleriyle kurumuş, soluk, müthiş bir mavilikle parlayan gökyüzünü gördü. Miss Bell, nakışlı oylukları içinde kilisenin duvarlarını süsleyen bronz heykellerden birini gösterdi. Bakın darling, şu genç ermiş ne kadar genç, ne kadar kibirli. Aziz Georgius, bütün genç kızların düşlerindeki şövalyeydi bir zamanlar. Bilirsiniz, Juliet de Romo'yu görünce işte güzel bir Aziz Georgius diye haykırmıştı. Ama darling, onda düzgün, can sıkıcı, inatçı bir hava buluyordu. Bu sırada çantasından kalan mektup aklına geldi. Monsieur Descartes geldi galiba, dedi Madame Marmet. Descartes kilisede Orçangna Kudas dolabının önünde aramıştı onları. Ama Donatello'nun, Aziz Georgius'un Miss Bell üzerindeki karşı durulmaz çekiciliğini anımsaması gerekirdi. Kendisi de hayrandı bu ünlü yapıta. Ama o Aziz Marcos'a, o kaba içten heykele özel bir dostluk beslerdi. Solda üzerinden yün tarakçılarının eski evine dayanan kocaman bir kemerli payanda geçen dar sokağa doğru oyunun içinde görebilirdi onu. Teres söz konusu heykele yaklaşınca Aziz'in karşısındaki sokakta bir duvarda bir posta kutusu gördü. Bu sırada Descartes sevgili Marcos'unu görebilmek için uygun bir yerde durmuş, ondan büyük bir coşkuyla söz ediyordu. Floransa'ya gelir gelmez gördüğüm ilk insan odur. Yalnızca bir kez şaştı bu kural. İnanıyorum ki bağışlayacaktır beni. İyi insandır. Halk onu pek önemsemez, hiç dikkat çekmez. Ben de pek hoşlanırım onun dostluğundan. Canlıdır o. Donatello'nun ona bir ruh verdikten sonra Marcos niçin konuşmuyorsun diye haykırmasını anlıyorum. Madame Marmet hayran hayran Aziz Marcos'a bakmaktan bıkmıştı. Yüzünde de Libeccio yanıklarını hissediyordu. Bir peçe bulabilmek için Miss Bell'i Calzaioli sokağına doğru sürükledi. Descartes ve Darling'i hayranlıklarıyla baş başa bırakıp uzaklaştılar. Şapkacı dükkanında buluşacaklardı. Severdim onu, diye sürdürüyordu konuşmasını heykeltıraş. Bu Aziz Marcos'u severdim. Çünkü yaşamı boyunca yoksul ve iyi bir işçi olarak kalan Donatello'nun elini ve ruhunu onda Aziz Georgius'ta olduğundan daha iyi duyardım. Bugün daha da çok seviyorum çünkü bana saygıdeğer dokunaklı saflığı içinde Santa Maria Novella'daki yaşlı ayakkabı tamircisini anımsatıyor. Bu sabah ne güzel konuşuyordunuz kendisiyle. Ah, dedi Teres, adını hatırlamıyorum artık. Monsieur Colette ve ben ona Quentin Metsys diyoruz. Bu ressamın yaşlılarına benziyor. Kırmızı tuğlalı saçağının altında bir kuzu arması bulunan, eski yün tarakçıları evine bakan duvarı görmek için kilisenin köşelerinden geçerlerken Teres posta kutusunun önüne geldi. Posta kutusu o kadar tozlu, o kadar pastaydı ki sanki hiçbir postacı yaklaşmamıştı yanına. Teres, Aziz Marcos'un gözleri önünde mektubu kutuya attı. Descartes bunu gördü ve göğsüne sessiz bir yumruk yemiş gibi bir şey hissetti içinde. Konuşmaya, gülümsemeye çalıştı ama mektubu atan eldivenli el silinmiyordu gözlerinin önünden. O sabah sofradaki tepside Teres'in mektuplarını gördüğünü hatırlıyordu. Bunu ötekilerin arasına koymamıştı. Nedenini anlamak kolaydı. Dalgın, hareketsiz duruyor, görmeden bakıyordu. Yatıştırmaya çalışıyordu kendini. Belki de Madame Marmet'in sinirlendirici merakından gizlediği önemsiz bir mektuptu bu. Monsieur Descartes, Korso'daki şapkacıya dostlarımızın yanına gitmenin zamanı geldi galiba. Belki de Madame Marmet'le arası açık olan Madame Schumola yazmıştı bu mektubu ve hemen tahminlerindeki budalalığı fark etmişti. Her şey ortadaydı. Bir sevgilisi vardı, ona mektup yazıyordu. Belki de Descartes'i gördüm, bana tutkun zavallı diyordu kendisine. Ama öyle ya da böyle bir sevgilisi vardı, kesin olan buydu. Şimdiye kadar hiç aklına gelmemişti bu. Onun başkasına ait olduğunu bilmek ruhunu yakıyordu. Sonra bu el, mektubu atıveren bu küçük el, gözlerinden gitmiyor, dayanılmaz bir acı veriyordu. Teres onun neden böyle birdenbire bu kadar sessiz, bu kadar somurtkan olduğunu bilmiyordu. Sıkıntıyla posta kutusuna baktığını görünce anladı. Kıskanmaya hiç hakkı yokken kıskanmasını tuhaf buldu ama kızmadı buna. Korso'ya gelince uzaktan Miss Bell ile Madame Marmet'in şapkacıdan çıktıklarını gördüler. Descartes buyurgan ve yalvaran bir sesle ''Sizinle konuşacaklarım var'' dedi Teres'e. ''Yarın sizi görmeliyim. Akşam saat 6'da Lungarno Accioli'de bulunun.'' Teres hiç karşılık vermedi. 16. Saat 6:30'a doğru sırtında Mont Carmel rahibelerinin giydiği türden bir pelerinle Lungarno Accioli'ye geldiğinde Descartes alçak gönüllü pırıl pırıl gözlerle karşıladı. Bu durumu çok dokundu ona. Batan güneş Arno'nun kabaran sularını kızıla boyamaktaydı. Bir an sessizce bakıştılar. Sarayların tek düze çizgisi boyunca eski köprüye doğru giderlerken ilk konuşan Teres oldu. Gördüğünüz gibi geldim. Gelmem gerektiğine inandım. Olanlar için kendimi suçlu hissetmiyor değilim. Çok iyi biliyorum. Bana karşı şu anda davrandığınız gibi davranmanız için gereken her şeyi yaptım. Tavrım size düşünmeniz gereken şeyleri düşündürttü. Descartes anlamamış gibiydi. O konuşmasını sürdürdü. Bencildim, düşüncesizdim. Hoşuma gidiyordunuz. Kafanızı beğeniyordum. Sizden vazgeçemezdim. Sizi çekmek ve elime geçirmek için ne mümkünse yaptım. Yosmalık ettim. Soğuk bir tavırla yapmadım bunu. Acımasızlığımdan da yapmadım ama yaptım işte. Başını sallayan Descartes bunun hiç farkına varmamış olduğunu belirtti. Hayır dedi Teres. Bir yosma gibi davrandım. Böyle şeylere hiç de alışkın değildim oysa. Ama size böyle davrandım. Hakkınız olduğu gibi bundan yararlanmaya kalkıştığınızı, bundan bir gurur payı çıkarmaya çalıştığınızı söylemek istemiyorum. Kendini beğenmiş biri olduğunuzu fark etmiş de değilim. Hiçbir şey görmemiş olmanız da mümkün. Üstün insanlar incelikten yoksundur kimi zaman. Ama ben gerektiği gibi davranmadım. İyi biliyorum bunu. Bunun için sizden özür dilemiyorum. İşte gelişimin nedeni. Descartes sıkıntılı bir hoşlukla kendisini sevdiğini söyledi. Bu aşkın ilk saatleri kolay ve çok da hoş geçmişti. Bütün istediği onu görmek, gene görmekti. Ama çok geçmeden Teres onu sarsmış, benliğinden çekip almış, koparmış, parçalamıştı. Yara ansızın şiddetle açılmış, patlamıştı. Fiesol'deki taraçada gerçekleşmişti bu iş. Şimdi acı çekmeyi, susmayı göze alamıyor ve Teres'e sesleniyordu. Önceden kararlaştırdığı bir niyetle gelmemişti. Tutkusunu zorla ve elinde olmadan dile getirmişti. Teres'ten söz etmenin keskin gereksinimiyle söylemişti. Kendisi için dünyadaki tek varlıktı o. Hayatı kendisinin değil, onun da artık. Kendisini sevdiğini, yumuşak belirsiz sevgilerle değil, kupkuru, amansız bir ateş içinde sevdiğini bilmesini istiyordu. Yazık. Hayal gücü kesin ve belirgindi. Hiç yanıltmazdı onu. Ne istediğini biliyordu, sürekli görüyordu ve bu da düpedüz bir işkenceydi. Ve sonra öyle sanıyordu ki, birbirlerine karıştıklarında hayatı hayat yapan hazları tadacaklardı. Hayatları güzel ve gizli bir sanat yapıtı olacaktı. Birlikte düşünecek, birlikte anlayacak, birlikte hissedeceklerdi. Eşi görülmemiş bir heyecanlar, düşünceler dünyası olacaktı bu. Hayatı çok güzel bir bahçeye çevirirdik. Bu saf ve temiz düşünceye bakarak aldanmış gibi davrandı Teres. Düşüncelerinizin çekiciliği karşısında çok duyarlı olduğumuzu biliyorsunuz dedi. Sizi görmeyi, sizi dinlemeyi bir ihtiyaç haline getirdim ve bunu da fazlasıyla belli ettim size. Dostluğuma güvenin ve kendinizi hiç üzmeyin artık. Elini uzattı, bu eli tutmayan Descartes ansızın şöyle karşılık verdi. Dostluğunuzu istemiyorum dedi, istemiyorum. Ya tümden benim olmalısınız ya da bir daha hiç görmemeliyim sizi. Bunu çok iyi bildiğiniz halde bana niçin o alaylı sözlerle uzatıyorsunuz elinizi? İsteyerek ya da istemeyerek bana umutsuz bir istek, ölümcül bir zevk verdiniz. Derdim, acım, işkencem oldunuz. Şimdi de hoş bir dostunuz olmamı istiyorsunuz benden. Asıl şimdi acımasız bir yosma oldunuz. Siz beni sevemezsiniz, bırakın da gideyim. Nereye olursa olsun gideceğim. Sizi unutacağım ve lanet edeceğim size. Size karşı kin ve öfke duyuyorum. Of, seviyorum sizi, seviyorum. Teres, Descartes'in söylediklerine inandı. Gideceğinden korktu, onsuz bir hayatın yüzünden ve sıkıntılarından korktu. Sizi buldum dedi. Yitirmek istemiyorum, istemiyorum bunu. Descartes sertti, çekingendi, kekeliyordu, sözleri boğazında düğümleniyordu. Alacakaranlık uzak dağlardan iniyor, güneşin son ışıkları doğuda San Miniato tepesi üzerinde solgunlaşıyordu. Gene Teres konuştu. Hayatımı bilseydiniz, sizden önce ne kadar boş olduğunu görseydiniz, benim için ne ifade ettiğinizi anlar, beni bırakmayı aklınızdan geçirmezdiniz dedi. Ama sesinin sakinliği adımlarının kaldırım taşları üzerindeki düzenli hareketleriyle sinirlendiriyordu onu. Descartes, ona çektiği acıları, içine yakan arzuyu, değişmeyen düşüncelerinin verdiği işkenceyi, her yerde, her zaman, gece gündüz nasıl kendisini gördüğünü, çağırdığını, ona nasıl kollarını uzattığını aykırdı. İlahi hastalığı biliyordu şimdi. İnce düşüncelerinizi, kibar yürekliliğinizi, gururunuzu, bedeninizin hoş kokuları gibi ciğerlerime çekiyorum. Konuştuğunuz zaman ruhunuzun dudaklarınızda çırpındığını sanıyorum. Dudaklarımı oraya dokunduramadığım için içim yanıyor. Ruhunuz güzelliğinizin kokusudur benim için. İçimde kalmış olan ilkel içgüdüleri uyandırdınız. Sizi kaba bir basitlikle sevdiğimi hissediyorum. Tatlı tatlı yüzüne bakan Teres hiç karşılık vermedi. Bu sırada çöken karanlığın içinden kendilerine doğru gelen ışıklar gördüler. Hüzünlü şarkılar işittiler. Sonra rüzgarın kovduğu hayaletler gibi kara tövbekarlar çıktı ortaya. İsa'lı haç önlerinden koşuyordu. Merhamet kardeşleriydi bunlar. Cübbeleri içinde, ellerinde meşaleleriyle mezamirler söyleyerek mezarlığa cenaze taşıyorlardı. Cenaze alayı İtalyan geleneğine göre geceleyin hızlı adımlarla gidiyordu. Haçlar, bayraklar, tabut ıssız rıhtımın üstünde yükselip alçalıyordu. Jacques ve Teres bu ölüm kasırgasına, papazlara, ayin çömezlerine, yüzsüz insanlara, onlarla ilerleyen bu şehvetli toprakta selamlanmayan can sıkıcı ölüme yol vermek için duvarın dibine çekildiler. Kara çığ geçmişti. Kadınlar demirli, kaba kunduralar giymiş hayaletlerin götürdüğü tabutun arkasından koşarak gözyaşı döküyorlardı. Teres içini çekti. "Bu dünyada kendimizi yiyip bitireceğiz de ne olacak?" dedi. Descartes anlamamış gibiydi. Sakin bir sesle sürdürdü konuşmasını. "Sizi tanımadan önce mutsuz değildim. Hayatı seviyordum. İlgiler, rüyalar hayata bağlıyordu beni. Şekillerin ruhunun, okşayan pohpohlayan görünüşlerin tadını çıkarıyordum. Görmek ve düş kurmak zevki vardı. Bol ve hafif isteklerim hiç yormadan götürüyordu beni. Her şeyle ilgileniyor, hiçbir şey istemiyordum. Yalnızca istek acı çektirir insana. Bunu biliyorum bugün artık. Karanlık ve bulanık şeyler istemiyordum. Farkında olmadan mutluydum. Ah, yeterli değildi bu. Yalnızca yaşamak için gerekli olandı. Bu da kalmadı artık. Zevklerimi, hayatın, sanatın görünümlerinden aldığım tadı, tasarlanmış bir heykeli ellerimde yaratmanın o müthiş keyfini, her şeyi kaybettirdiniz bana. Bunun pişmanlığı bile kalmadı bende sayenizde. Geçmişteki özgürlüğümü, geçmişteki rahatlığımı istemem olanaksız artık. Sizi görmeden önce yaşamıyordum sanki. Şimdi hissediyorum yaşadığımı. Ne sizden uzakta ne de yanınızda yaşayabiliyorum. Emma yolu üzerinde gördüğünüz o dilencilerden de düşkünüm. Onların ciğerlerine çekebilecekleri havaları vardı. Ben ancak sizi çekebilirim ciğerlerime oysa. Siz bana ait değilsiniz. Gene de seviniyorum sizinle karşılaştığıma. Hayatımda yalnız bu var. Biraz önce sizden nefret ettiğimi sanıyordum. Yanılıyordum. Size tapıyorum. Bana yaptığınız kötülükler için sizi kutsuyorum. Sizden bana gelmiş olan her şeyi seviyorum. San Nicola Köprüsü'nün başında yükselen kara ağaçlara yaklaşıyorlardı. Nehrin öteki yanında belirsiz alanların geceyle büyümüş hüzünleri yayılıyordu. Teres onun sakin tatlı bir yorgunluk içinde olduğunu görünce bütünüyle muhalliyesinde olan aşkının sözcükler biçiminde uçup gittiğini, arzularının birer düş olarak aktığını sandı. Bu kadar çabuk boyun eğeceğini hiç ummamıştı. Korktuğu tehlikeden sıyrıldığı için hayal kırıklığına uğramıştı. Ona elini uzattı. İlkinden daha ustacaydı bu el uzatış. "Hadi dost olalım," dedi. Vakit geçti. "Dönelim arabama kadar götürün beni. Arabamı Signor alanında bırakmıştım. Sizin için ne diysem gene o olacağım. Çok iyi bir dost. Darılmadım size." Ama Descartes kıyının gittikçe büyüyen yalnızlığında kıra doğru sürükledi onu. "Hayır," dedi. "Söylemek istediklerimi söylemeden bırakmam sizi. Ama artık konuşmayı beceremiyorum. Sözcükleri bulamıyorum. Sizi seviyorum, istiyorum. Bana ait olduğunuzu bilmek istiyorum. Bu konuda kuşku duymanızın dehşeti içinde bir gece daha geçiremem. Yemin ediyorum." Onu tuttu. Kollarını sıkıştı, yüz yüze geldiler. Descartes peçenin karanlığından onun bakışlarındaki parıltıyı seyrediyordu. "Beni sevmeniz gerek," dedi. "Bunu istiyorum. Siz de istediniz. Bana ait olduğunuzu söylediniz. Hadi durmayın, söyleyin." Teres hoş bir biçimde sıyrıldıktan sonra cılız bir sesle konuştu. "Yapamam," dedi. "Yapamam. Görüyorsunuz ki içten davranıyorum. Biraz önce size darılmadığımı söylüyordum ama istediğinizde yapamam." Sonra uzaktakini, kendisini bekleyeni hatırladı. "Yapamam," dedi bir kez daha. Descartes üstüne eğilmişti. Çifte yıldızı titreyen, perdelenen bu bakışta bir şeyler araştırıyordu. "Neden?" dedi. "Beni seviyorsunuz. Bunu hissediyorum, görüyorum. Beni seviyorsunuz. Niçin bana ait olmama kötülüğünü yapıyorsunuz?" Kendisine doğru çekti onu. Ağzını, ruhunu bu perdeli dudaklar üstüne dokundurmak istedi. Teres çevik bir hareketle sıyrıldı ve gene "Yapamam," dedi. "Daha fazlasını istemeyin benden. Sizin olamam ben." Descartes'in dudakları titredi, bütün yüzü sarsıldı, haykırdı. "Bir sevgiliniz var sizin, onu seviyorsunuz. Neden alay ediyordunuz benimle?" Alay etmek istemiyordum, yemin ederim. Dünyada birini sevseydim siz olurdunuz bu. Ama Descartes dinlemiyordu artık. Bırakın beni, bırakın beni. Karanlık kıra doğru kaçıyordu. Şimdi kıyıya yayılmış olan Arno bereketli topraklarda su birikintileri oluşturuyordu. Üzerlerinde yarı perdeli ayın belirsiz ışıkları kırılıyordu. Descartes su ve çamur birikintileri içinde hızlı hızlı görmeden müthiş bir yürüyüşle gidiyordu. Teres korktu, bir çığlık attı. Onu çağırdı ama o başını çevirmedi, karşılık vermedi. Tüyler ürperten bir sükunet içinde koşmaktaydı. Teres de arkasından koşuyordu. Ayağını çakıl taşları sıyırdı, ezdi, eteği ağırlaştı sularla. Sonunda yetişti ardından ve ateşli ateşli kendine çekti onu. Ne yapacaktınız? Descartes Teres'e baktı o zaman, gözlerinde duyduğu korkuyu gördü. Korkacak bir şey yok dedi. Görmeden gidiyordum. İnanın ki ölmeye çalışmıyordum. Of, kendinize gelin. Umutsuzum ama sakinim. Özür dilerim. Sizden kaçıyordum ama artık göremezdim. Hayır, artık göremezdim sizi. Bırakın beni, yalvarıyorum. Allah'a ısmarladık. Teres heyecanlı, cılız bir sesle gelin diye karşılık verdi. Elimizden geleni yapacağız. Descartes somurtuyor, hiç konuşmuyordu. Hadi gelin diye yineledi Teres. Koluna girdi. Bu elin olağanüstü tatlılığı Descartes'i kendine getirdi. İstiyor musunuz dedi. Sizi yitirmek istemiyorum. Söz mü? Öyle olması gerekiyor. Kaygı sıkıntı içinde Teres, Descartes'in çılgınlığıyla işi böylesine çabuk bitirişini düşünerek gülümser gibi yaptı. Yarın dedi ona. Teres ateşli bir savunma içgüdüsüyle hayır dedi. Yarın değil, hayır. Beni sevmiyorsunuz. Söz verdiğiniz için pişmansınız. Hayır, pişman değilim ama... Descartes yalvarıyor, dil döküp duruyordu. Teres bir an ona baktı, başını çevirdi, duraksadı, alçak bir sesle cumartesi dedi. 17. Miss Bell akşam yemeğinden sonra salonda resim yapıyordu. Madame Marmet'in işleyeceği bir minder için kaneviçe üzerine sakallı etrüsk profilleri çiziyordu. Prens Albertinelli kadınsı bir ayırma duyguları içinde yünleri seçiyordu. Gece epeyce ilerlemişti. Colette göründü, her zaman olduğu gibi gene lokantada aşçısıyla briskola oynamıştı. Oradan dönmekteydi. Tanrıların ruhuyla doluydu sanki. Kanepede Madame Martin'in yanına oturdu ve sevgiyle baktı ona. Yeşil gözleri köpürmüş bir şehvetle parıldıyordu. Konuşurken güzel, şairce övgüler düzüyordu ona. Bir aşk türküsü söylüyordu adeta Teres'in yanında. Kısa, heyecanlı, acayip cümlelerle onun çevreye yaydığı büyüyü söylüyordu. O da diye düşündü Teres. Ve ona takılarak eğlendi. Floransa'da aşağı semtlerde kendilerine daha gönülden seslendiği kimselerden birini bulup bulamadığını sordu. Onun nasıl kadınlardan hoşlandığı bilinirdi çünkü. İnkar etmeye kalkışması boş bir çabaydı. Laik papazlar tarikatının kurdelasını hangi kapıda bulduğu herkesçe bilinirdi. Saint Michel bulvarında başı açık hanımlarla görmüşlerdi onu. Bu zavallı yaratıklardan hoşlandığı en güzel şiirlerinden de anlaşılırdı. Monsieur Colette, bana sorarsanız çok kötüdür sizin hoşlandığınız kadınlar. Colette kasılarak yanıt verdi. Monsieur Paul Vance'in ektiği suçlama tohumlarını yerden alıp avuç avuç suratıma atabilirsiniz. Kendimi savunacak değilim. Benim tertemiz bir insan olduğumu, ruhumun temiz olduğunu bilmek zorunda değilsiniz. Ama talihsiz dediğiniz talihsiz oldukları için de sizin için kutsal olması gerekenleri hafiflikle suçlamayın. Küçümsenen mahvolmuş kadın, ilahi çömlekçinin parmağında yumuşak kildir. Kurbanlık sunağının kefaret kurbanıdır. Fahişeler, iffetli kadınlardan daha çok yakındır Tanrı'ya. Kibiri yitirmiş, gururu söküp atmışlardır. Hanımların onur saydıkları hiçlikle övünmezler. Gökyüzünün, güzel erdemlerinin temel taşı olan alçak gönüllülükleri vardır. Orada, başa geçmek için azıcık pişmanlık duymaları yeterlidir. Çünkü günahları, kötülükten zevkten yoksun günahları, bedelleri de bağışlamayı da içlerinde taşırlar. Acıdan başka bir şey olmayan suçları, acıya bağlı üstünlüklere katılır. Kaba aşkın boyunduruğu altında olduklarından her tür şehvetten yoksundurlar. Bu nedenle Tanrı ülkesini düşünerek kendilerini iyidiş ettirmiş adamlara yaklaşırlar. Onlar da suçlulardır ama cinayetlerin üzerinden utanç eşsiz bir merhem gibi akar, acı kızgın kömürler gibi arıtır onları. Bu nedenle Tanrı kendisine çevirecekleri ilk bakışı görecektir. Babanın sağında bir taht hazırlanmıştır onlara. Tanrı ülkesinde kraliçe ile imparatoriçe sokak kadınının ayakları dibinde oturdukları için çok mutlu olacaklardır. Çünkü semavi evin insanların planına göre kurulmuş olduğunu aklınıza getirmeyin. Her şey gereklidir orada madam. Bununla birlikte kurtuluşa götüren birçok yollar bulunduğunu da belirtti. Aşkın yolundan da gidilebilirdi. İnsanların aşkı aşağılıktır dedi. Ama acılı yokuşlar biçiminde yükselir ve Tanrı'ya götürür. Prens kalkmıştı. Miss Bell'in elini öptü. Cumartesiye dedi. Evet, yarından sonra cumartesiye diye yineledi Vivian. Teres titredi. Cumartesi. Sakin sakin sıradan bir günden söz eder gibi söz ediyorlardı. O ana kadar cumartesinin bu kadar çabuk, bu kadar doğal bir biçimde geleceğini düşünmek istememişti. Ayrılmalarının üzerinden yarım saat geçmişti. Teres yorgundu, bitkindi, yatağında düşünüyordu. Kapısının tıkırdadığını duydu. Kapı aralandı, iri limon ağaçları arasından Vivian'ın küçük başı göründü. ''Rahatsız etmiyorum ya darling, uykunuz yok ya.'' ''Hayır, darling uyumak istemiyordu.'' Dirseğin üzerinde doğruldu, Vivian yatağın üzerine oturdu. O kadar hafifti ki hiç çökmedi yatak. ''Darling biliyorum, siz çok mantıklısınızdır. Hiç kuşkum yok bundan. Monsieur Sadler nasıl violonistse siz de öyle mantıklısınız. İsterse biraz yanlış çalar, sizin bütünüyle mantıklı düşünme işinizde bir virtüöz zevki tatmak istemenizdendir.'' Ah darling, siz çok iyi düşünürsünüz. Akıl danışmaya geldim size. Teres şaşırmıştı. Endişeliydi biraz. Mantıklı bir insan olmadığını söyledi. Samimiydi bunu söylerken ama Vivian dinlemedi onu. François Rabelais'ı çok okudum my love. Rabelais'dan, Villon'dan öğrendim ben Fransızcayı. Eski dil üstadlarıdır onlar. Ama siz Pantagruel'i bilir misiniz darling? Ah Pantagruel daha çöpçülerin geçmediği saatte parlak şafakta saraylarla dolu, güzel soylu bir kenttir. Yok hayır darling, çöpçüler çöpleri kaldırmadılar, hizmetçi kızlar da mermer avluları yıkamadı. Ben Fransız kadınlarının Pantagruel'i okumadıklarını gördüm. Biliyor musunuz onu? Hayır mı? Yo, zorunlu değildir. Pantagruel'de Panurge evlenmesinin gerekip gerekmediğini, gülüş duruma düşüp düşmediğini sorar my love. Ben de size aynı soruyu soruyorum şimdi. Teres gizlemediği bir huzursuzlukla cevap verdi. Bu konuyla ilgili olarak bana bir şey sormayın canım. Daha önce söylemiştim size düşüncelerimi. Ama darling siz yalnız evlenmekle erkeklerin iyi etmediklerini söylediniz. Ben bu öğüdü kendi üzerime alamam. Madame Martin Miss Bell'in küçük oğlan başına baktı. Aşkın utancı vardı garip bir biçimde bu başta. Ona sarılarak sizin için yeterince ince, yeterince hoş bir erkek yoktur bu dünyada canım dedi. Sonra şefkatli bir ciddiyette ekledi. Çocuk değilsiniz. Eğer seviliyor ve seviyorsanız, nasıl yapmanız gerektiğini düşünüyorsanız öyle yapın. Ama aşka duygularla hiçbir ilgisi olmayan çıkarları ve hesapları karıştırmayın. Bir dostun öğütleri olarak kabul edin sözlerimi. Miss Bell anlayıp anlamamakta kararsız kaldı biraz. Sonra kızardı, kalktı, şoke olmuştu. 18. Cumartesi günü Teres saat 4'te söz verdiği gibi İngiliz mezarlığının kapısına geldi. Descartes'i parmaklığın önünde buldu. Ciddi ve telaşlıydı. Konuşurken güçlük çekiyordu. Teres sevincini belli etmemesine memnun oldu. Descartes onu bahçelerin ıssız duvarlarından tanımadığı bir dar sokağa kadar götürdü. Teres bir tabela üzerinde Via Alfieri yazısını gördü. Burada 50 adım yürüdükten sonra Descartes karanlık, ağaçlık, ince bir yolun önünde durdu. İşte burası dedi. Teres müthiş bir hüzünle baktı ona. Gitmemi mi istiyorsunuz dedi. Onun son derece kararlı olduğunu gördü. Yolun nemli gölgesinde hiçbir şey söylemeden peşinden gitti. Descartes taşlarının arasında otların bitmiş olduğu bir avludan geçti. Dipte sütunlarla, keçilerle, orman perileriyle süslü bir alınlıkla üç pencereli bir küçük köşk yükseliyordu. Yosunlu giriş basamaklarının üzerinde Descartes kilitte gıcırdayarak direnen bir anahtarı çevirdi. Paslanmış diye mırıldadı. Teres düşüncesiz ve isteksizce karşılık verdi. Bu memlekette bütün anahtarlar paslı zaten. Bir merdiven çıktılar. Helen tacının altında o kadar sakin ve durgundu ki ayak seslerini unutmuş gibiydi. Descartes bir kapıyı itti ve Teres'i odaya aldı. Teres hiçbir şey görmüyordu. Mezarlığa bakan pencereye gitti doğruca. Yasın hiç bulandırmadan sevince karıştırdığı, Yaşama hoşluğunun ölülere kadar uzandığı bu memlekette bir ölüm havası taşımayan çamların tepeleri yükseliyordu duvarın üzerinden. Teres'i elinden tutan Descartes bir koltuğa götürdü. Teres ayakta kaldı ve odaya baktı. Descartes odayı onun kendisini fazla yabancı bulmayacağı, yadırgamayacağı biçimde hazırlamıştı. Komik suratlı, yaşlı Hintli resimleri duvarlara geçmişin zevklerinin hüznünü yansıtıyorlardı. Bir köşeye bir antikacı da birlikte gördükleri, Teres'in solmuş güzelliği nedeniyle Rosalba'nın gölgesi diye adlandırdığı silik bir pastel asmıştı. Dede yadigarı bir koltuk ve beyaz iskemleler vardı odada. Yuvarlak masanın üstünde resimli fincanlar, Venedik camları duruyordu. Her köşede renkli kağıtlardan paravanlar vardı. Üzerlerinde masklar, gülünç süslemeler, çoban şiirleri görülüyordu. Bunlar, Floransa'nın, Polonya'nın, Venedik'in, Grandükler ve Son Doçlar dönemindeki hafif ruhunu yansıtıyordu. Teres, Descartes'in yatağı hoş bir biçimde küçük şekillerle süslenmiş olan bu paravanlardan birinin ardına gizlemiş olduğunu fark etti. Ayrıca bir ayna ve halılar. Hepsi buydu. Uyanık hırdavatçıların kendisini adım adım izlediği bir şehirde daha fazlasını göze alamazdı. Pencereyi kapadı, ateşi yaktı. Teres koltuğa oturdu. O koltukta dimdik dururken önünde diz çöken Descartes ellerini tuttu, öptü. Uzun uzun gururlu bir hayranlıkla baktı ona. Sonra yere kapandı, dudaklarını ayakkabısının ucuna dokundurdu. "Ne yapıyorsunuz?" "Buraya bana gelen ayaklarınızı öpüyorum." Kalktı, onu yavaşça kendine doğru çekti, dudaklarını aradı, uzun uzun öptü dudaklarını. Teres hiç hareket etmiyordu, başı geride, gözleri yumuk yumuktu. Şapkası kaydı, saçları dağıldı. Artık hiçbir savunmaya gerek duymadan teslim etti kendisini. 2 saat sonra batan güneşin ışıkları kaldırım taşlarının üstüne düşerken Teres yalnız yürümek istedi. Buraya nasıl geldiğini bilmeden Santa Maria Novella'nın 2 dikili taşının karşısında buldu kendini. Alanın köşesindeki yaşlı kundura tamircisini gördü. Adamcağız hiç değişmeyen hareketlerle bal mumlu ipliğini çekiyor, omzunda serçesiyle gülümsüyordu. Dükkana giden arkalıksız iskemleye oturuverdi. Fransızca konuşarak şunları söyledi. ''Quentin Metsi, dostum, ne yaptım ben, ne olacak benim halim?'' Adam sakin sakin gülümseyerek safça, hiçbir şey anlamadan ve endişelenmeden baktı. Hiçbir şey şaşırtmıyordu artık onu. Teres başını eğdi. ''Quentin'cim, o çok acı çekiyordu ve ben onu seviyordum. Hiçbir şeyden pişmanlık duymuyorum.'' Adam her zamanki gibi İtalya'nın şarkılı evetiyle cevap verdi. ''Si, si.'' ''Öyle değil mi Quentin? Kötü bir şey yapmadım değil mi? Tanrım, ne olacak şimdi peki?'' Gidiyordu. Kunduracı biraz daha beklemesini işaret etti. Özenle bir fesleğen kopardı ve ona sundu. ''Çok güzel kokar, sinyora.'' 19. Ertesi gündü. Budaklı bastonunu, piposunu, eski çantasını büyük bir özenle salondaki masanın üzerine koyan Colette, daha sonra pencerenin önünde kitap okuyan Madame Marmet'i selamladı. Assisi'ye gidecekti. Üzerinde keçi postundan bir kazak vardı. Noel yortularının yaşlı çobanlarını andırıyordu. ''Allah'a ısmarladık madam'' dedi. ''Fiosel'den, sizin de Descartes'ten, son derece yakışıklı Prens Albertinelli'den, şu kibar dev Miss Bell'den ayrılıyorum. Assisi dağını görmeye gidiyorum. Şaire sorulacak olursa Assisi değil, Doğu demek gerekir ona. Çünkü aşk güneşi oradan doğmuştur. Dibinde Aziz Francisco'nun bir taş yalakta, yastık yerine bir taş üzerinde çıplak bir halde uyuduğu Uğur'la mahzenin önünde diz çökeceğim. Aziz Francisco, her türlü sevincin, iyiliğin izlerini bıraktığı bu dünyanın kefenini bile götürmek niyetinde değildi. Güle güle Monsieur Colette, bana Azize Claire'in bir madalyonunu getirin. Azize Claire'i çok severim. Son derece de haklısınız madam. Aziz Francisco hasta ve hemen hemen kör bir durumda. Dostunun yanında birkaç gün kalmak üzere Saint-Domingue'e gelince dostu ona kendi elleriyle bir kulübe yaptı bahçede. Aziz Francisco çok memnun oldu buna. Acı veren bir bitkinlik, göz kapaklarındaki yanmalar uyutmuyordu kendisini. Geceleri sürüler halinde dolaşan dev farelerin saldırısına uğruyordu. O zaman görkemli güneş kardeşi, temiz, yararlı, saf kardeşimiz suyu kutsamak için hafif bir ilahi hazırladı. Benim en güzel dizelerimde, hatta Jardin Closte'da böylesine etkileyici bir büyü, böylesine müthiş bir ihtişam bulamazsınız. Böyle olması da doğaldır çünkü Aziz Francisco'nun kalbi benimkinden daha güzeldi. Tanımış olduğum çağdaşlarımdan hepsinden daha iyiyim ama hiçbir değerim yok. Francisco, Güneş şarkısını bulunca çok sevindi. Düşündü, kardeşlerim ve ben şehirlere gideceğiz. Panayır günü elimizde lafta ile alanlarda duracağız. İyi insanlar yanımıza gelecekler ve biz onlara şunları söyleyeceğiz. Biz Yüce Tanrı'nın şairleriyiz. Size bir şiir okuyacağız. Hoşnut kalırsanız bize bir ödül vereceksiniz diyeceğiz. Hiç kuşkusuz sözlerinde durmak, Tanrı'nın yoksul şairlerine haksızlık etmemek için başkalarına zarar vermekten kaçınacaklardır. Madame Martin, azizlerin en sevimlisinin Aziz Francisco olduğunu düşünüyordu. Eseri daha sağlığında yok edildi diye sürdürdü konuşmasını Colette. Gene de mutlu öldü çünkü sevinçli ve alçak gönüllüydü. Gerçekten de Tanrı'nın sevimli şarkıcısıydı. Başka bir garip şairin onun işine yeniden başlaması, insanlara gerçek dini, gerçek mutluluğu öğretmesi son derece isabetli bir şey olur. Mantıkla gururu söküp atabilirsem ben olacağım bu şair madam. Çünkü bu dünyadaki her manevi güzellik Tanrı'dan gelen ve çılgınlığa benzeyen o akıl almaz bilgelikle gerçekleştirilmiştir. Cesaretinizi kırmayacağım Monsieur Colette. Ama yeni toplumumuzda zavallı kadınlara hazırlayacağınız yazgı endişelendiriyor beni. Onların hepsini manastırlara kapatacaksınız. İtiraf edeyim ki reform tasarımda çok zor durumda bırakıyorlar beni. Saklamıyorum ben bunu. Sevilmelerinde hırçınlık, kötülük vardır. Hiçbir zaman huzurlu bir zevk ve sevinç vermezler. Hayatım boyunca ben onlar için yüz kızartıcı 2-3 suç işledim. Kimse bilmez bunu. Yeni Saint Mary'de Angus'ta sizi yemeğe çağırıp çağırmayacağımı bilemiyorum madam. Piposunu çantasını insan figürlü bastonuna aldı, aşkın kusurları bağışlanacak dedi. Doğrusunu söylemek gerekirse insan yalnız sevdiği zaman kötülük etmez. Ama cinsel aşk, aşk kadarkinden, bencillikten ve öfkeden de oluşmuştur. Bir akşam şu kanepede sizi güzel bulduğum için bir şiddetli düşünceler bulutu sarmıştı işimi. Albergo'dan dönmekteydim. Miss Bell'in aşçısının bahar üstüne bir iki yüz dize kurup söylediğini işitmiştim. İlahi bir sevince dalmıştım. Sizi görünce yitirdim bu sevinci. Havva'nın lanetlenmesinde derin bir gerçek vardır mutlaka. Çünkü sizin yanınızda kederli, kötü biri oldum. Dudaklarımda tatlı sözler vardı ve yalan söylüyorlardı bunlar. İçimdeki duygular size rakip, size düşman olduğumu söylüyordu. Nefret ediyordum sizden. Güldüğünüzü görünce öldürmek geldi içimden sizi. Doğru mu söylüyorsunuz? Ah madam, bilseniz ne doğal bir duygudur bu. Kaç kez uyandırmışsınızdır bu duyguyu siz. Ama sıradan insan farkına varmadan duyar bunu. Oysa benim uyanık hayal gücüm beni bana yansıtır durmaksızın. Ruhumu seyrederim. Kimi zaman ihtişam içinde, kimi zaman iğrençtir. O akşam ruhum bir görseydiniz, dehşetinizden çığlıklar atardınız. Teres gülümsedi. Güle güle Monsieur Colette dedi. Benim Aziz Claire madalyonumu unutmayın. Çantasını yere koydu, işaret parmağını uzattı. Bir şey gösteren, bir şey öğreten biri gibi kolunu kaldırarak, benden korkmanız için hiçbir neden yok madam dedi. Ama seveceğiniz ve sizi sevecek olan kimse kötülük edecek size. Allah'a ısmarladık madam. Eşyalarını alıp çıktı. Teres onun uzun kaba gölgesinin bahçedeki sarı salkımlar arasında kaybolduğunu gördü. Öğleden sonra San Marco'ya gitti. Orada Descartes bekliyordu. Onu bu kadar erken görmeyi hem istiyor hem de korkuyordu bundan. Boğuluyordu sanki. Bilmediği bir duygu müthiş bir tatlılık ve güzellik hafifletiyordu bu boyuntuyu. İnsanın kendisini ilk kez teslim etmesinin şaşkınlığını, telafi edilemez olanın sertliğini hissetmiyordu. Daha ağır, daha bulanık, daha güçlü etkiler altındaydı. Şimdi tatlı bir düş, okşamaların anısını yumuşatıyor, yarasını yıkıyordu. Heyecanla endişelere batmıştı ama utanç ve pişmanlık duymuyordu. İsteklerine boyun eğmekten çok gücüyle hareket etmişti. Bu güç ona göre en iyisiydi. Çıkar duygusundan uzaklığına dayanarak hoş görüyordu kendini. Hiçbir hesap içinde olmadığından hiçbir şeye de güvenmiyordu. Hiç kuşkusuz özgür değilken kendisini teslim etmek gibi bir hata işlemişti ama bunun için de hiçbir şey istememişti ki. Belki de zordu. İçten gelmiş bir fanteziydi bu onun için. Onu tanımıyordu. Hem iyilik hem kötülük açısından genellikle alışılmışın çok yükseklerinden geçen o güzel, ateşli, dalgalı düşlerin denemesini yapmış değildi. Kendisinden birdenbire uzaklaşırsa, kaybolup giderse yüzüne vurmayacaktı bunu. Kızmayacaktı ona. Hiç değilse böyle sanıyordu. Dünyanın en değerlisinin, en enderinin anısını, izlerini içinde saklayacaktı. Gerçekten bağlanabilecek bir insan değildi belki de. Teres'i sevdiğini sanmıştı. Teres'i bir saat sevmişti. Teres'e içtenliğini, gururunu kışkırtan, zekasının duruluğunu kışkırtan ve bulandıran bir hatalı durumun şaşkınlığıyla daha fazlasını istemeye cesaret edemiyordu. Araba kendisini San Marco'ya götürürken Descartes'in dün onun kendisinin ne olduğu üzerine hiçbir şey söylemeyeceğine, penceresinden bakıldığında gökte yükselen çamların, kara tepeleri görülen aşk odasının anısının her ikisinde de bir düşün düşünden başka bir şey bırakmayacağına inanmaya başladı. Descartes basamağın önünde elini uzattı. Daha konuşmaya başlamadan Teres bakışından kendisini sevdiğini, gene istediğini sezdi. Anladı ki kendisi de bunun böyle olmasını istiyordu. "Siz," dedi Descartes, "siz, sen, öğleden beri buradayım, bekliyorum. Daha gelmeyeceğinizi biliyordum ama sizi göreceğim bir yerde yaşayabilirdim ancak. Sizsiniz, konuşun göreyim sizi, sesinizi işiteyim. Demek hala seviyorsunuz beni. Asıl şimdi seviyorum sizi. Siz arzularımla dolu bir hayaletken sevdiğimi sanıyordum sizi. Sen şimdi ruhumu karıştırdığım tensin. Söyleyin, gerçek değil mi bu? Siz benimsiniz. Gerçek bu değil mi? Bana aitsiniz. Gerçek değil mi bu? Bu dünyadaki en büyük tek değeri elde edebilmek için ne yaptım ki ben? Dünyayı dolduran bu insanlar yaşadıklarını sanıyorlar. Oysa ki yaşayan yalnızca benim. Söyle bana, ne yaptım ben seni elde edebilmek için? Yapılması gereken neyse ben yaptım onu. İçten söylüyorum. Bu duruma gelmiş olmamızın suçu benimdir. Biliyor musunuz, her zaman söylenmese de açık açık, bu suç hep kadınlarındır. Bu nedenle ne olursa olsun sitem etmeyeceğim size. Sundurmadan kopup gelen canlı, cıvıl cıvıl yaygarıcı bir dilenci ve rehber sürüsü, İtalyanların hiç yitirmedikleri bir incelikle, karışık, can sıkıcılıkla çevrelerini sarmıştı. Yücelikleri aşklarını anlatıyordu onlara. Onlar da aşıkların kesesinin ağzının açık olduğunu bilirlerdi. Descartes önlerine birkaç kuruş atınca yeniden mutlu tembelliklerine döndüler. Üçüncü kaset, ikinci yüzün sonu.